Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Hazreti Musa kıssasına Hızır aleyhisselam ile olan olaylardan devam ediyoruz. İlgili bahsi ayet-i kerimelerden hareketle izleyicilerimize ve dinleyicilerimize açıklayacağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim öncelikle Musa aleyhisselam vesilesiyle Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar bütün peygamber efendilerimize hasreten de Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın selamını, rahmetini diliyoruz. Hepsinin üzerine sonsuz saatte selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri onlara layık mümin kullar, onlara komşu olacak, yakın olacak güzel kullar olmaya Cenab-ı Hak bizleri lütfeylesin, kerem eylesin. Tabi Musa aleyhisselam kıssasını birkaç programdır anlatıyoruz. Daha da uzun anlatılması gerekir çünkü Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerine durmuş olduğu bir peygamberimizdir. Ulu'l-Azim peygamber bir tanesidir. Ama tabii ki Kur'an-ı Kerim daha fazla en çok peygamberimiz aleyhisselam hayatından bahsettiğini zaman zaman ifade ediyoruz. Musa aleyhisselamın tabii doğumundan, Mısır'daki geçen gençliğinden, Firavun sarayındaki olaylardan, sonra Medyen'e gelişinden, tekrar peygamber olarak Mısır'a dönüşünden, tekrar Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtuluşundan, onlardan tabii uzun uzun bahsettik. Kendisine Tevrat gibi bir kitap verilmiş olan bir peygamber. Ve bu Tevrat büyük bir kitap. Çünkü Kur'an-ı Kerim Tevrat'tan çok bahsediyor. Çok alıntı yapıyor oradan. İşte biz Tevrat'ta şunu yazdık, şunlar efendim bahsettik diye. Ve Musa Aleyhisselam'dan sonra Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler, Beni İsrail peygamberleri İsa Aleyhisselam dahil olmak üzere o kitapla amel ediyor. Dolayısıyla kendisi Ulu'l-Azm bir peygamber ve kendine verilen kitap da büyük bir kitap. Tevrat.
Pek çok peygambere de ameli bakımdan şeriat, kaynaklık yapmış.
Tabii, evet. Şeriat kitabı olarak devam etmiş. Ama çok dikkat çekici bir şey Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın hayatında belki de o bütün olaylardan sonra Musa Aleyhisselam'ın hayatında gerçekleşen bir hadiseyi bize Kehf suresinin 60-82. ayet-i kerimelerinde anlatıyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın bir Hızır Aleyhisselam'la buluşma yolculuğu diyebiliriz.
Evet.
Musa Aleyhisselam'ın bir ilmi ledün yolculuğu diyebiliriz. Çünkü kesinlikle. Orada esas Cenab-ı Hakk'ın ona öğretmek istediği ilmi ledündir. Ayette bu şekilde yer alıyor. Bu Musa Aleyhisselam'ın peygamber olması, Tevrat'ı alması, Tevrat gibi bir kitaba sahip olmasının ötesinde öğrenmesi gereken bir ilim olarak.
Kesinlikle.
Orada biz bir fiil Kur'an-ı Kerim tarafından, Rabbimiz tarafından böyle takdim.
İşaret edilmiş.
İşaret ediliyor, kesinlikle. Takdim ediliyor. Dolayısıyla tabii ki böyle bir kıssanın yer almasının hikmetleri nelerdir? Orada yolculuktaki yaşanan hadiseler nelerdir? Orada Cenab-ı Hak o olayla beraber Musa Aleyhisselam'a dolayısıyla kıyamete kadar bütün insanlığa ne tür bir bilgi öğretmektedir, ne tür bir bilgilerin manevi alemlerin kapılarını aralamaktadır. Gerçekten bir o yönde dikkat çekici bir yönü
zahir
var.
Zahir ve batın arasındaki ayrımın belki en çok hissedildiği kıssadır.
Evet, dolayısıyla yani bizim tasavvuf ehli bilemamız, mutasavvuflarımız, tasavvufi tarikatlerimiz, mürşitlerimiz bu olaya, bu hadiseye çok ehemmiyet verirler ve eserlerinde, sohbetlerinde, irşatlarında bu hadiseyi bir referans olarak alırlar ve kullanırlar haklı olarak.
Evet.
Şimdi şöyle bir Buhari'de ve Müslim'de geçen rivayete göre Musa Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam olayı şöyle anlatıyor başlangıcını. Musa Aleyhisselam diyor Beni İsrail'i diyor kurtardıktan sonra Allah'ın lütfuyla işte Mısır'dan kurtulduktan sonra işte olaylar yaşandıktan sonra çok diyor öncesinde biraz böyle dilinde tutuklu falan olmasına rağmen Cenab-ı Hak o tutukluğu da giderdi. Böyle sular seller gibi hitap etmeye, konuşmaya başladı Musa Aleyhisselam. Topluyordu insanları, onlara işte Tevrat'ı anlatıyor, Allah'ın dinini anlatıyor, hikmetleri anlatıyor. Evet. Yine böyle bir konuşmadan sonra cemaatten birisi de ki ey Musa çok mükemmel konuşuyorsun, çok güzel konuşuyorsun. Ve çok da güzel bilgiler bize öğretiyorsun. Acaba yeryüzünde senden daha alim bir kişi var mı? Diye sorunca Efendimizin verdiği habere göre Musa Aleyhisselam bir anda bir gafletle bilmiyorum dedi. Benden daha alim birisi olduğunu bilmiyorum dedi. Herhalde en alim benim tarzında bir ifade kullandı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'in zeddeleri ve ona karşı imtihanların çok ağır olduğunu görüyoruz. Yani küçük gibi gözüküyor şey. Evet. Olay çok küçük gözüküyor. Ya konuşulan şey, düşünülen şey basit gibi gözüküyor bize göre. Fakat o peygamber olduğu için o peygamber makamına göre, konumuna göre o ses biraz bir büyük bir
sonucu daha büyük oluyor. Evet, sonucu daha büyük oluyor.
Bunu peygamber kıssalarının hepsinde örneklerini görebiliriz. Dolayısıyla bu karşılığı kalmıyor. Bu sözlerine Cenab-ı Hak madem ki böyle dedin ey Musa, o zaman en alin sen misin, değil misin? Sana bir vazife veriyorum. Kullarımızdan bir kul var. Bu kul da Mecmu'l Bahreyn, iki denizin buluştuğu bir yerde yaşıyor, bulunuyor. Sen gideceksin, onu bulacaksın ve onunla tanışacaksın. Onda sende olmayan bir bilgi var. O bilgiyi ondan öğrenmeye çalışacaksın. Hem o bilgileri elde etmiş olacaksın, aynı zamanda da yani demek ki sen her şeyi bilmediğini, senden daha alim kimseler olduğunu da bu şekilde görmüş olacaksın diye Efendimiz olayın böyle başladığını dile getirmiş oluyor. Sonra zaten olayın kalan kısmını ayet-i kerimede çok açık bir şey bize bildiriyor. Orada Musa Aleyhisselam'ın yanında bir tane delikanlı var.
Genç geçiyor.
Evet, Feta geçiyor. Evet. Yani çok yaşlı değil. Şey demek ki 20 yaşlarında, 25 yaşlarında. Musa Aleyhisselam'ın yol arkadaşı. Belki onun hizmetçisi. Hı hı. Ama kaynaklarımızda ondan Yuşa diye bahsediliyor. Ve Musa Aleyhisselam'dan sonra da peygamber olduğu ilgili de rivayetler var.
Evet.
Hatta İstanbul'umuzda Yuşa Aleyhisselam'a ait bir makamda bulunuyor. Olmuş. Bizim Beykoz taraflarında bulunuyor. Yani bu olabilir, o şahıs bu olabilir tarzında rivayetlerimiz var. Allahu alem.
Kesinlikle.
Biz sabah böyle. Şimdi onunla beraber yolculuğa çıkıyor Musa Aleyhisselam ve birlikte yürüyorlar. Ama yolculuğun başında Musa Aleyhisselam arkadaşlarına durumu anlatıyor. Diyor ki biz birisini bulacağız. İki denizin buluştuğu yerde. Oraya kadar gideceğiz. Ya o zatı buluruz. Ev emdiye hukuba. Yani buluncaya kadar gideceğiz. Bulamadığınız takdirde dönüş yok.
Evet.
Yani isterse asırlar sürsün. Ölümüne kadar sürsün. Bu yolculuğun geri dönüş yok. Yani ya bulacağız ya bulacağız. Başka ihtimal yok. Böyle olunca müfessirlerimiz diyor ki bir insan yolculuğa giderken diyor bir imam tayin edilmeli Efendimizin hadis-i şerifiyle beraber. İkinci olarak da diyor kişi diyor yanındaki arkadaşlarına yolculukla bilgi vermesi lazım.
Evet.
Nereye gideceğiz, nasıl yapacağız tarzında.
Buradan çıkan bir işaret de budur.
Planını efendim söyleyeceğiz. Tabii yanlarında bir de Cenab-ı Hak ona mucize veriyor. Diyor ki ey Musa yanına bir tane pişmiş, tuzlanmış, cansız ölü bir balık alacaksın. Bunu da ağzına koyacaksın ve bu balığın bir mucize olarak canlanıp denize atladığı, suya atladığı yer benim bahsettiğim Mecmu'l Bahreyn orası olacak. O zat orada bulacaksın.
Evet.
Ama orayı kaybedersen adam bulamazsın.
O balık bir işaret olacak
evet,
yani.
Evet oluyor. Bunlar beraber yürümeye başlıyorlar. Sonra bir yerde bir istirahat yoruluyorlar. İstirahate çekiliyorlar. Diyor ki Musa Aleyhisselam getir bakalım şu ağzımızda ne var bir yiyelim. Tava kahvaltısı yapalım. Gada kelimesi evet. kullanılıyor. Deyince tabii o yanındaki delikanlının genci aklı başına geliyor. Diyor ki ey Musa getireyim ama diyor. O diyor tam yolda giderken bir yerde o diyor balık diyor dirildi diyor.
Canlandı.
Canlandı denize atladı gitti. Fakat diyor ben bunu sana söylemeyi unuttum diyor. Ve ma ensanihu illa şeytanı neskura onu unuttum diyor. Tabi Musa Aleyhisselam aslında biraz tehevvürlü, gadabı hakim bir peygamber olmakla beraber mesela kardeşinin sakalını çekiyordu
evet.
Musa meselesinde. Fakat orada o delikanlıya karşı bir şeyde bulunmuyor. Niye unuttun falan demiyor. Yani onu bir sorgulamıyor. Demek ki bu ilmin yolculuğunda insanda bir kısım efendim şeylerde, hallerde gerçekleşebiliyor.
Evet.
O yolculuk başka bir yolculuk. Bir de diyor ki Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda diyor 30 gün artı 10 gün diyor savunmesi tuttu. Yemedi içmedi. Hiç açlık ve yorgunluk hissetmedi. Ama bu öyle bir yolculuk ki biraz yürüyünce ya işte bayağı yorulduk, acıktık, getir efendim yemek yiyelim, yemek yiyelim evet. falan diye.
Evet, evet.
Böyle bir yani bu tür ilmi yolculuklarında meşakkatlerin, yorgunlukların, açlıkların olabileceği ilgili böyle tabii yandan şeyler var.
Evet.
Kısa da mesajlar var. Tabii tekrar dönüyorlar. Ala a'tarihime kasasa gittikleri efendim.
Peşi sıra.
Peşi sıra adımlarını takip eder. Çünkü o takip etmezlerse o şeyi kaçırabilirler. Kaçırınca o kişiyi bulamazlar. Geliyorlar ve orada bir kulu buluyorlar. Bu ayet-i kerime kilit bir ayet-i kerime. Bunu biraz durmamız lazım. Evet. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın kimliği hakkında, onun şahsiyeti, kulluğu, merhameti, seçkinliği hakkında Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullanıyor ve Hızır Aleyhisselam'ın bu özellikleriyle aslında bize İbn-i Nedun sahibi olarak örnek gösteriyor. Yani bu kıssada yani öncelikle üzerinde durulması gereken ayet-i kerime şu. Estağfirullah. Fevecede abden min ibadina. Geldiler oraya, iki denizin buluştuğu yere geldiler ve bizim kullarımızdan bir kulla buluştular. O kulu buldular. Ateynahu rahmeten min indina. O kul katımızdan kendisine özel bir rahmet, merhamet verdiğimiz bir kuldur. Ve allemnahu min ledunna ilma. Ve yine kendi ledünümüzden, katımızdan böyle satırlardan, kitaplardan duyularak öğrenilmeyecek bir hususi özel bilgi verdiğimiz bir kuldur.
Evet. Diğer farklı bilgi edinme yollarından farklı bir yolla bilgi edinmiş, ledün dediğimiz kısımla donanmış diyelim. Öyle bir salih zat.
Tabii ilmi ledün. Hemen şunu söyleyelim ki Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendilerimize vahyettiği gerek kitap yani Kur'an vahyi gerek sünnet vahyi vahyettiği bütün bilgiler ilmi ledündür. Dolayısıyla ulemamız çünkü Resulullah Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'le ilgili kimden tahsil evet. aldı?
Menşe-i Allah-u Teala.
Tabii kimden öğrendi, kimden duydu? Hayır. Cebrail geliyor Allah'tan o bilgiyi, işte ayet-i kerimede yer alan haberleri, bilgileri Allah'ın bilgisini evet. getiriyor. Dolayısıyla ilmi ledün demek. Peygamberlere gelen bütün vahiyler, gerek efendim Kur'an vahiy olsun, Efendimiz örneğinde, gerek sünnet vahiy olsun, onlar bir defa Allah'tan karşılıksız verilen, herhangi birisine öğrenilmeksizin verilen bilgilerdir, evet. ilmilerdir. Peygamber olmayan kişilere Cenab-ı Hakk'ın yine kendi katından verdiği ilhamlardır, doğru bilgilerdir, doğru haberlerdir. Bu da mümkündür. Hz. Aleyhisselam peygamberse zaten problem yok.
Evet.
Vahiy almış diyor. Ama peygamber değilse de Cenab-ı Hak peygamber olmayan kullarına da katından bilgi verebilir.
Kesinlikle.
Burada Musa Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak Tevrat'ı verdi, vahiyetti, çok bilgi verdi ama bu şahısta olan bilgi Musa Aleyhisselam'a yok.
Vermedi evet.
Tabii. Sonra tabii orada buluşuyorlar. Orada yine tasavvufi geleneğimizde mürit-mürşit ilişkilerini anlatmada, onun usullerini, metodunu ortaya koymada efendim örnek alınan veya referans alınan ayet-i kerimeler var. Musa Aleyhisselam'ın o şahsa karşı gösterdiği edep, saygı ayetleri dile getirilmiş oluyor. Musa Aleyhisselam tevazu gösteriyor, boynunu büküyor. Ona hürmet ediyor ve diyor ki ey falan, ey şahıs, senin hakkında Cenab-ı Hak bana bilgi verdi. Sende bende olmayan bir ilim var. Hel ettebi'uke ala en tuallimeni mimma ullimte rüşte. Sana öğretilen bu doğru bilgileri, ilmi ledünü bana öğretmen için ben sana tabi olabilir miyim?
Talep.
Ve ettebi'uke. Tabi olmak demek sen ne dersen öyle yapacağım. Sen ne yaparsan o şekilde yapacağım, senin istediğin gibi davranacağım demek.
Evet.
Dolayısıyla büyük bir burada saygı var, edep var, boyun bükme var, hocaya hürmet var, onun makamına, mevkiine bir hürmet görmüş oluyoruz. Bu lazım bir peygamberin ilim alacağı bir insana gösterdiği hürmet.
Evet, bu
bütün eğitim, öğretim hayatında Kur'an-ı Kerim'in bize öğretmiş olduğu bir edeptir.
Hı hı.
Ve sahabe-i kiram peygamberimize olan hürmeti böyleydi, daha fazlasıydı. Ama orada o şahsın Musa Aleyhisselam'a bir tespiti var. O da demek ki hocanın, Mürşid-i Kamil'in ders verdiği, öğrettiği, eğittiği talebelerin karakterini, şahsiyetini, mizacını, istidat kabiliyetlerini keşfetme noktasında maharetli olmasını bize göstermiş oluyor. Baktı şöyle Musa Aleyhisselam'a, bir süzdü ve dedi ki inneke len testatiye maya sabra, sen efendim geldin bana tabi olacaksın falan diyorsun ama bu ilmi alacağım falan diyorsun ama
bana sabredemezsin.
Hiç sen de efendim bu işi alacak, öğrenecek bir şey göremiyor.
Evet.
Sen benimle bulunmaya asla sabredemezsin. Çok tehditli bir ifadedir
evet,
bu.
Emin yani.
İnneke len testatıya ma'ye sabran, çok böyle kuvvetli, tehditli bir ifadedir. Asla. Zaten baştan bunu söyleyecek. En sonunda yine Hızır Aleyhisselam aynı şeyi tekrar arada tekrar edecek. Sonra tekrar söyleyecek. Yani ilk tespiti son olarak yine gerçekleşecek. Evet. Burada demek ki diyor ki müşri kamil, gerçek müşri kamillerin diyor özelliği, kendisine eğitilmek üzere gelen insanın ferasetiyle, tecrübesiyle bundan efendim nasıl bir şey çıkabilir? Hangi biraz amici ifadeyle hangi efendinin baltaya evet, sap olur evet, diye evet, bunu tespit etmesi gerekir. Ona yönelmesi gerekir. Bu konuşma böyle geçiyor. Sabrederim falan dese de neticede ısrarlı efendim sabredemezsin sözünü tekrar ediyor Hızır Aleyhisselam. Ve sonunda da madem ki böyle sabrederim diyorsan o zaman gel bana takıl.
Yola
düş. Düş ama senden bir şey istiyorum. Ben ne yaparsam, neyi gösterirsem, hangi efendim işi yaparsam ben sana o yaptığım işle alakalı bunu şu sebeple yaptım. Hikmeti bu tarzında açıklama yapmadan bana itiraz etmeyeceksin. Niçin böyle yaptın demeyeceksin. Benim işime
karışmayacaksın. Kesinlikle.
Yani zaten baştan sen söz veriyorsun tabi olacağını.
Evet.
Tabi olmak demek yani o tabi olduğun kişi ne derse onu yapacaksın. Yapma dediği şey yapmayacaksın. Diğer türlü efendim evet, diğer türlü ittiba olmaz yani.
Tabinin bir anlamı olmaz.
Olmaz. Burada ne anlıyoruz? Resulü Efendimiz'in ittibanın da böyle kayıt şartsız teslimiyet gerektiğini anlamış evet, oluyoruz falan böyle. Şimdi orada 3 hadisi yaşanacak. Ben kısa kısa arz edeceğim
evet
şimdi bunları.
Üçü de birbirinden evet, nasıl söylesek böyle itiraza kabil yani.
Evet. Üçü de böyle biri diğerinden, üçüncü diğerinden böyle Musa Aleyhisselam'ın
evet,
sabrını taşıyabilecek evet, insan hadiseler. Birinci olarak bunlar bir gemiye biniyorlar. Bir yere yolculuk yapacaklar. Ve biner binmez. Zaten hatta bunlar salih insan diye de gemici de bundan ücret de almıyorlar. Ya bunlar yüzleri güzel gözüküyor. Zaten Hızır'ı bir tanıyor olabilirler böyle. Diyorlar bunlar bize hatta bizim için de bir emniyet vesilesidir. Bunlar para da almayalım, dualarını alalım, emniyetle gidelim falan evet, diye böyle düşünürken Hızır Aleyhisselam omuzundaki baltayı alıyor. Geminin efendim orada tahtalarını yarıp kırmaya başlıyor falan böyle. Musa Aleyhisselam hemen diyor hemen sen ne yaptın ediyor diyor. Sen şimdi efendim bu gemiyi delersen gemiye diyor efendim sular dolar diyor. Gemi batar diyor. Bu kadar yolcu hepsi boğulur gidersen ne yaptın? Dur diyor. Hiç karışma. Ben sana karışma demiştim ama bak şimdi sabırsızlık gösterdin.
Evet.
Musa Aleyhisselam tamam bir daha bir şey söylemeyeceğim diye orası kapanıyor bu şekilde. Tamam demeden varıyorlar bir yolculuk bitiyor. Bir sahilde yürüyorlar. Yürürken de karşılarına bir gulam çıkıyor.
Erkek çocuğu.
Evet. Çocuk demeyeceğiz işte burada. Şimdi benim gulamlar gibi bir efendim izah yapacağım. Çok güzel bir izah. Yani kıymetli bizi takip eden kardeşlerimiz de onu bilmesinin meseleyi çözmede çok yardımcı olacağı evet, kanaatindeyim. Arapçada gulam kelimesi çocuk değil. Arapçada mesela tıfıl çocuk. Velet çocuk. Doğru. Fakat gulam kelimesi evlat anlamında. Dolayısıyla bu 3 yaşının 5 yaşından ta bir eğer bir insan bir annenin babanın evladıysa hele yaşayan bir anne babanın evladıysa o gulamdır. Babası diyelim 80 yaşında çocuk diyelim 60 yaşında yine o 60 yaşındaki efendim kişi onun efendim gulamıdır. Diye efendim böyle dolayısıyla bu evlat. Dolayısıyla o Hızır Aleyhisselam'ın bunu efendim öldürmesi ilgili olarak bunun akıl bali olduğu, öldürmeyi hak edecek bir suçunun bulunduğu ve o suçu sebebiyle kısasen öldürüldüğü yorumu çok daha kısaya uygun düşmektedir. Şimdi gelelim Hızır Aleyhisselam oradaki o gulamı, yani bir anne babanın evladı olan o şahsı yakalıyor. Onu efendim, öldürüyor bir şekilde öldürüyor. Yani boğazı sıkmış olabilir veya diyelim ki boynunu evet, uçurmuş olabilir.
Ortadan kaldırdı.
Tekatele onu hı-hı, öldürmüş oluyor. Tabi bu hadise Musa Aleyhisselam'ın daha fazla tepkisini çekiyor. Diyor ki ya diyor sen bunu tanımıyorsun, bilmiyorsun. İşte temiz, günahsız bir nefs-i zekiye. Birisi bu. Sen bunu hiç suçu yokken, suçsuz yere bu kişiyi öldürdün.
Evet, bir gayri nefs.
Çok kötü bir iş yaptın yani, bir defa Tevrat'ın ahkamına göre hiç kabul edecek bir şey değil. Yani ben peygamberim de Tevrat'ta kitap var dediğimde işte öldürmeyeceksin emri de var. Sen efendim adamı öldürdün. Hayır diyor. Yine sen diyor efendim bak itiraz etme diyor. Çünkü böyle anlaşmıştık diyor. O da yine Musa Aleyhisselam susuyor ve bir daha itiraz edersem diyor. O zaman zaten diyor yolculuğumuz, arkadaşlığımız bitsin diyor Musa Aleyhisselam.
Bir tane yani, kaldı diyor.
Hızır yani. Aleyhisselam şey yapmadan, Hızır Aleyhisselam efendim demeden Musa Aleyhisselam bakıyor bu iş olmayacak. Kendisi bu işi bitirelim diye talepte bulunuyor yani böyle. İşte yürüyorlar. Bir köye geliyorlar. Köyde efendim açlar. Uzun bir yolculuk yapmışlar. Yemeğe ihtiyaçları var. Köylüden efendim yemek istiyorlar. Bizi misafir edin. Bir lokma ekmek verin falan diyorlar. Yani öyle bir köy halkı ki işte ne kadar gafil. Yani Cenab-ı Hakk'ın Üllazim peygamberi bir salih insan Hızır Aleyhisselam geldiği halde yani yeryüzünün en fazla iki insanına bir lokma ekmek vermeyecek kadar da nasipsiz bir köy.
Evet, kesinlikle hocam.
Böyle olabilir. Bu tabii Cenab-ı Hak bütün ehli kariyerlere, ehli beldelere, ehli hanelere aman dikkatli olun kapınıza gelen insana şöyle bir efendim hemen geri çevirmeyin. Bir ne olur olmaz bir Hızır
evet,
olabilir diye bu ihtimal göz önünde bulundur. Onun için işte her geceyi Kadir bil, her gelin Hızır bil sözü bizdeki bu yani atasözlerimiz böyle Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalara, bu hikmetlere dayanıyor yani. Dayanıyor.
Kesinlikle hocam.
Sonra efendim orada bir duvar görüyor. Duvar yıkılmak üzere. Hemen diyor ki gel diyor Musa şu duvarı bir onaralım. Karınları aç. Yorgunlar aynı zamanda. Diyor ki ya onaralım ama bu köylü bize ekmek yemek hiçbir vermedi. Şey bir de şimdi geleceğiz. Bunu iyilik yapacağız. Hiç olmasa bir ücret talep edelim de ona karşılık yapalım. Yok yapıyor. Ondan sonra ama diyor Musa diyor artık burada diyor arkadaşım sona eriyor ama seni geri göndermeden de şu hadiselerin bir iç yüzünü sana söyleyeyim. Ondan sonra da efendim yolculuğumuz tamamlamış olsun diyor. Gemi bir oradaki fakir insanlara ait. Yani o insanların geçimi buna bağlı. Yani yolcu taşıyacaklar, alacaklar. Yani geçimini sağlıyorlar. O olmazsa insan aç kalacaklar yani. Ama zalim bir orada yönetici var. Sağlam gemileri gasp ediyor. Elden alıyor. İnsanları evet. Mahrum ediyor. Ama diyor böyle arızalı marızalı şeylere diyor dokunmuyorlar diyor. Ben diyor o diyor o zalim yöneticinin görüp de ya bundan bu bana yaramaz diyeceği şekilde ona küçük bir efendim şey yaptım. Arıza meydana getirdim. Ve dolayısıyla bu gemiyi bu hareketimle onun gaspından evet, kurtarmış oldum. O fakirlere yardımcı olmuş oldum.
Evet, salih bunu yapmasaydım gasp edilecekti o gemi.
Bundan mahrum kalacaklardı. Çok ortaya çıkmış oluyor hakikat. İkinci o diyor efendim evladı. Yani o kişiyi. Çocuk demeyeceğim yani. Sıralı bunu söylüyorum. Çünkü o çocuk meselesi izahı da zor oluyor ve efendim bayağı tartışmalar bazı efendim farklı inkarlara yol açabiliyor. Onu diyor çünkü azgının birisiydi. Daha önce işlediği suçlar vardı. Anne babasına karşı da çok efendim isyankarlar oldu. Öldürme hak edecek onun bir günahı var. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum.
Evet.
Sonra diyor ikinci bir şey daha var diyor. Bu diyor yaşasaydı diyor anne babasının küfre zorlayacaktı. Onların kafir olması sebep olacaktı. Kendisi cehennemlik olduğu gibi anne babasında cehennemlik yapacaktı. Onu ithaf etmek suretiyle hem efendim kendisini cehennemden kurtulmasına vesile oldum. Hem de anne babasının küfre girip cehenneme girmesine Cenab-ı Hak bizi efendim vesile kılmış olarak girmemesine kurtulmasına. Hem de dua ettik Allah-u Teala'ya Cenab-ı Hak onun yerine bir salih bir efendim kul nasip etti. Hatta bir kız nasip ediyor. O da efendim büyüyor. Ondan da peygamberler geldiğine de rivayetler var kaynaklarımızda. Yani benim bu hareketim hem öldürdüğüm kişiye hem anne babasına hem anne babadan gelecek nesle mahza rahmet
evet.
olmuştur buyuruyor.
Göründüğü gibi değil demek istiyor kısaca.
Ve gelelim duvara onların da diyor iki yetimin burada emanetleri vardı diyor. Babalar salih bir insandı diyor. Yetimlerine bir mal bıraktı ama o malı bırakacak güvenecek insanlar yoktu. Onu bu duvarın dibine efendim gömdü. Duvar üzerine yaptı ve Allah'a dua etti. Dedi ki ya Rabbi dedi işte bunlar efendim büyüdüğü zaman onlara bunun yerini bildir. Onlar bunu alsınlar, aç kalmasınlar ve onlar efendim zor durumda kalmasınlar diye. Onu ben biliyorum diyor. Allah bana bildirdi onun yerini. Duvar yıkılmak üzere. Eğer duvar yıkılsaydı ve orada efendim şeyler ortaya çıkacak olsaydı oradaki emanetler bu çocuklar büyümeden onu alacaklardı ve onlar mahrum kalacaklardı.
Evet, zulmedeceklerdi.
Bu çocuklar büyüyüp de o emaneti alacak yaşa kadar orası korunsun diye ben böyle yaptım. Bunun da sebebi bu babaların ve kâne ebuhuma saliha.
Salih kişilerdi.
Salih olmazdı. Dolayısıyla burada şimdi Cenab-ı Hak aynı zamanda o geminin sahipleri salih insanlar. Biz fakir evet. ama sahip insanlar. Onların o güzel kullukları sebebiyle Cenab-ı Hak onların mallarını muhafaza altına alıyor bir. İki, o efendim o azgın çocuğun anne babası da salih insanlar. Cenab-ı Hak onlara rahmet ediyor. Yani salih ile sebebiyle Cenab-ı Hak onlara da bir rahmet de bulunuyor, nimet de bulunuyor. O yetimlerin babası da vekâne ve salihâ salih bir babaydı. Babanın salihliği evlatlarının menfaatini korumaya vesile oluyor. Aslında oradaki üç kıssada da Cenab-ı Hak bize
salih olmayı
Allah'ın
öğretiyor, evet.
efendim güzel salih bir kulu. Haramına helal dikkat eden, Allah'a güzel kulluk yapan, efendim güzel bir kul olmaya bir yönlendirme kesinlikle. Söz konusu.
Salihlikte olduğumuz müddetçe aklımız alsın veya evet. almasın Allah-u Teala bizi bir şekilde muhafaza ediyor.
Bir şey daha var burada. Bunu Bursa Hazretleri tahmin ediyorum. Bir de başka kitaplardan da istifade şunu söylüyor. Aslında diyor bu üç olayda Musa Aleyhisselam'ın kafasındaki üç büyük soru işaretinin çözümü de vardır diyor.
Arka planda başka şeyler
tabii
de var
yani. Tabii. Musa Aleyhisselam efendim işte annesi onu efendim bir sandukaya attı ve Nil Nehri'nde boğulmadan kaldı. Nasıl boğuldu? İşte bak onu Cenab-ı Hak sen işte buradaki bu gemiyi nasıl efendim Cenab-ı Hak oha efendim muhafaza altına aldıysa seni de o şekilde efendim orada suda Cenab-ı Hak korumuş oldu. İkinci olarak sen efendim ne yaptın? Çocuğu Kıpti'yi öldürdün.
Evet.
Kafanda bir soru işareti. Demek ki Cenab-ı Hak ne yapabiliyor ama Cenab-ı Hak bazı hikmet, ne hikmetin bir hikmete dayalı olarak bu tür böyle efendim ölüm hadisleri olabiliyormuş.
Evet.
Bak, onun efendim
sen de aynısını yapmıştın. Doğru.
Sevabını alıyor. Üçüncü olarak efendim Hz. Aleyhisselam ücret almadan duvarı yaptı işte falan böyle. Sen ne yaptın? Geldin daha 8 yıllık 10 günlük efendim yolculuktan sonra aç susuz efendim Medine geldiği evet. zaman ne
hiç
yaptın?
Hiçbir ücret almadı.
Almadan o kız çocuklarını efendim davalarını suladın ama Allah onun peşinin sana ne kadar ikramlarda bulundu. Dolayısıyla bu üç hadisenin Musa Aleyhisselam'ın hayatındaki üç büyük olayın da aynı zamanda
tesiri,
onun efendim hikmetini çözmeye vesile olan bir şeydir. Tabii çok derin ama burada hakikaten hocam. Muzaffer Ertuğrul hocamızın
doktora
tezi. Sizin de efendim hocanız olmuş. Hı. O hocamızın Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam Gizemli Yolculuğu diye bir doktora çalışması var. Çok muazzam bir kitap. Onun da okunmasını tavsiye ediyorum arkadaşlara.
Kesinlikle hocam.
Burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifiyle tamamlayalım programımızı.
Buyurun hocam.
Efendimiz diyor ki Allah diyor İmran oğlu Musa'ya rahmet eylesin. Kanıya rahmet eylesin. O diyor keşke diyor sabretseydi. Hızır Aleyhisselam'a yolculuğa sabretseydi. Bu üç tane mühim hadiseyi ve onun hikmeti öğrendiğimiz gibi Hızır Aleyhisselam ona daha nice böyle gizemli olaylar gösterecek ve onun hikmetini açıklayacaktı ama Musa sabredemediği için evet. üçüyle artık efendim ne kalmış olduk diyor. Allah hem Efendimiz'e hem Musa Aleyhisselam'a hem bütün peygamber tekrar salatü selam etsin, rahmet eylesin. Bizleri ondan komşuluğa belki eylesin.
Bu kıssadan da hisselenmeyi nasip eylesin diyelim değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir program oldu. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bu hafta Musa Hızır kıssasını ele almış bulunduk. Ömer hocamızın da ifade ettiği üzere program dahilinde bu kadarını size aktarabildik. Muzaffer Ertuğrul hocamızın konuya dair çalışmasından hareketle kalan bilgileri tamamlayabilirsiniz. Erkam yayınlarından çıkmıştır. Bilgilerinize sunarız. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.